Ayrım 4. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 35. Lacivert üniforma ve siperlik askları içinde iki adamın annesini dar merdivenlerden aşağı indirmelerini seyretti. Komşuların ve yoldan geçen meraklıların oluşturduğu kalabalık dışarıdaki büyük bej ve mavi renkli ambulansın çevresinde toplandı. Küçük kardeşlerinden bazıları ağlıyorlardı. Heybetli, kibar kadınlar. Onları şallarının ve önlüklerinin içine almış. Tanrı onu seviyordu. Şimdiden bir ev dolusu çocuğu var diyerek onları seviyorlar ve kafalarını okşuyorlardı. Çocuk ağlamadı. Gri yün battaniyenin altından. Şarap tulumu gibi kabarık. Şiş karnıyla. Yüzünün şişkin etinde. Sanki altında su varmış gibi batmış kapalı gözleriyle annesinin götürülüşünü. Tuhaf bir kopuş duygusuyla izledi. Ambulans gitti. Kalabalık dağıldı. Yandaki komşu kadın geldi. Onlara yemek hazırladı. Tavadaki rostonun kalıntılarından damlayan, yağ batırılmış ekmeklerini dağıttı. Babaları o gece işten eve, ölüm cezasına mahkum edilmiş bir adam gibi geldi. Çocukların neredeyse hiçbirini fark etmedi. Ve Lil'in işten erken gelip onun için hazırladığı yemeği bile yemedi. Lil şu anda sosis yapan bir fabrikada çalışıyordu. Kimselerin bakmadığı zamanlarda sessizce ağlıyordu. Jem, karaciğer hastalığına bağlı olarak ataklar geçiriyor ve sürekli yeşil safra kusuyordu. Tony, Pitty ve Paddy, düğmesine ve sigara paketlerinden çıkan resimlerine iskambil oynuyorlardı. Ancak kimsenin, kimin kazandığını aldırdığı yoktu. Daha küçük çocuklardan oluşan birlik, neler olup bittiğini anlamıyorlar ve her zamanki gibi, avazları çıktığı kadar bağırıp, zırlayıp, yerde birbirleriyle boğuşuyorlardı. Ancak babaları susmaları için onlara bağırmıyor ya da kemerini kullanmıyordu. O gece yataklarına yattıklarında hepsi sakinleşmişti. Ne bir şakalaşma, ne mum ışığı altında oynanan kağıt oyunları, ne de kudurmaca vardı. Bir küfür bile etmediler. Bunun yerine herkes dua etti. O da dua ediyormuş gibi yaptı. Ancak onları dikkatle izledi ve birdenbire hepsinin neden şiddetle dua ettiklerini merak etti. Çok geç saatlerde Lil'in yatağında ağladığını duyar gibi oldu. Ve babası da sahanlığın karşısındaki yatak odasında. O kadar sık öksürdü ki onun uyanık olduğunu ve sigara içtiğini anladı. Gece yarısı büyük, ıslak ve kıllı birisi ya da bir şey tarafından boğazlandığı bildik kabusundan ter basmış halde uyandı. Gözlerini soluk griliğe açtı. Korkmuştu. O korkunç şeklin belli belirsiz dış hatları gözlerinin önündeydi. Onunla birlikte odadayken gözünü ona diktiğinde uzak köşedeki benzer çizgileri olan yatağın, pencerenin altındaki tuvalet masasının, hafifçe dalgalanan perdelerin içinde onu döşekte yarı oturur halde bırakarak yavaşça kayboldu. Titriyordu. Ama kendine geldiğinde rüyanın garip bir hayalin hızla kaybolan tehdidine çılgınca ulaşmaya çalışıyordu. Tüm hassas ağırlığıyla üzerinde yatan, yumuşak, tüylü, hayvan derisi ve gevşemiş nemli ağzıyla bu korkunç şekille ilgili hayal meyal bildiği ve tanıdığı bir şeyler vardı. O baygın, tanıdık, iğrenç koku, karanlıkta bir yerlerde, daha önce yankılandığını duyduğu, sinsi bir kahkahanın belirtisi. Günah kokan, ağaçlıklı bir yol, bildiği ve hoşlanmadığı bir varlık. Tony uykusunda karnının üzerine dönerek "Nancy, Nancy" dedi. Sahanlığın karşısından bir kez daha babasının sert, metalik öksürüğü geldi. Son gelen bebek ağlamaya başlayınca Lil uykulu sesiyle bebeğe bir şeyler söyleyip onu yatağının yanındaki gıcırdayan beşiğinde salladı. Vücudunu kaplayan sıcak ter artık soğumuştu ve titredi. Tekrar uyumaktan korkup uyanıklığın ardındaki berbat karanlığın içinde pusuya yatmış ve tehdit eden o korkunç, adlandırılamayan şeyle bir kez daha karşılaşmamayı umarak sabah 6 ayini için çanların çalmasını bekledi. Babaları çocukları tokatlanmış, berelenmiş, dövülmüş kol ve bacakları acıyana ve parlayana kadar kilerdeki büyük emaye küvette sert kıl bir fırçayla haşlanmış bir suyun içinde yıkadı. Bu arada Lil de haşlama kahvaltılarını hazırlıyordu. Kalın ekmek dilimlerini ve somunların sert kısımlarını batırdıkları, hepsi sıcak et suyunda yüzen, yağlı domuz pastırması ve içine dolgun sosislerle siyah beyaz muhallebi. Hepsi ayin için giyinip sıraya girdiler. O da ön merdivenin tepesinde, yüzünde güneşi hissederek oturdu. Tanıdık sokakların ve çatıların ardında, bir yerlerdeki bir hastane servisine tıkılmış. Muhtemelen karnı şiş diğer kadınlarla birlikte yatan annesini düşündü. Bebeklerle ilgili bilgisi vardı. Bir şekilde kadınların içinden çıkıyorlardı. İşte bu yüzden hamile kadınlar öne doğru şişip, penguenler gibi badi badi yürüyorlardı. Erkekler her nasılsa bebekleri kadınların içine koyuyordu. Bunu nasıl yaptıklarını anlayamıyordu. Anlaşılması güç, biraz da korkunç. Ancak düşündüğünde onu heyecanlandıran bir şeydi bu. Kalbinin daha hızlı atmasına neden oldu. Ve başını usulca sallayan ve aklına bu tür düşünceler geldiğinde, Bakire Meryem'e dua etmesini söyleyen mor çeneli rahibi hatırladı. Güneşin tadını çıkararak ve düşüncelerinin rüzgara kapılmış yapraklar gibi uçmasına izin vererek, rahibi ve Bakire'yi kafasından inadına uzaklaştırdı. Bu bebek yapma işinin kadınla erkek yatağa girdiklerinde başladığını biliyordu. Sadece nasıl olduğunu bilmiyorlardı. Bebeğin kadının içinde bir şekilde büyümesine neden olan, birlikte yaptıkları bir şeydi. Çocukların satın alındığına dair hikayeye asla inanmamıştı. Ailesi çok çok yoksuldu. Jem ve Tony'nin, belki Lil'in de bildiğini biliyordu. Evet, Lil 20'sinin üzerinde. Yani çok yaşlı olduğu için biliyor olmalıydı. Ancak kendisi bilmiyordu. Yarım ağızla yaptıkları yetişkin konuşmalarına rağmen, Pity ve Paddy de bilmiyordu. Oradan ayna gitmek üzere geçen insanlar, onun güneşin altında, bacak bacak üstüne atmış. Ne düşündüğünü bilselerdi, yüzleri asılır ve alnında dev gözü olan bir kamburmuş gibi bakarlardı ona. Annesinin bir an önce eve gelmesi için dua ediyor olması gerekirdi. Oysa o, bebeklerin kadınlardan nasıl çıktıklarını düşünüyordu. İçinde yeşil benekleri olan, derin mavi, kenarları yontulmuş, kırık bir elmas gibi, günahkarca ona doğru alevlenen, gözlerini yakan kızgın güneşin altında, alev alev yanan bir cam parçası hatırladı. Eğer cama dokunursa, kesinlikle yakarak etinde bir delik açacağından emindi. Tıpkı ona doğru parlayan, düşüncelerini karıştıran iblisin ışıltılı gözleri gibi. Merhaba dedi biri. İsti camın üzerinde. Onu yine soluk ve sıradan gösteren bir gölge düştü. Hırıldayıp titreyerek kafasını yukarı kaldırdı. Uzun boylu, zayıf kız, yüzüne dökülmüş domuz kuyruğu gibi saçlarıyla, sıradan biri gibi gülümseyerek önünde duruyordu. Büyük ayak baş parmağı, beyaz ayakkabısından dışarı bakıyordu. Pileli, kısa elbisesinin altından kemikli, cılız ve çizilmiş dizleri görünüyordu. Aralarında bir yere bir yığın dergi fırlatarak, ''Sana çizgi romanlar getirdim.'' dedi kız. Topuklarının üzerine çömeldi. Dizleri ayrıktı. Külodunun koyu üçgeni görünüyordu. Eteğinin ince kumaşı, yarım ay biçimindeki kalçalarının hatlarını ortaya çıkarıyordu. Belli belirsiz gülümseyerek çocuğun yüzündeki fırtınayı sakince izledi. Annen ölecek mi? Sokak birdenbire sessizliğe gömüldü. Bir otobüs yanlarından gürültüsüz bir şekilde süzülüp gitti. İnsanlar sessiz bir ekranda hareket eden figürler gibi geçti. Bahçenin içinde sekerek ekmek kırıntıları arayan serçeler havada donup kaldı. Bir tane daha doğuruyor değil mi diye sordu yavaşça yaklaşarak. Dizleri hala açıktı. Yüzü aniden yaşlı bir kadının yüzü gibi çirkin, buruşuk, kırışık bir hal aldı. Babanın kocaman şeyi olmalı dedi. Neredeyse gıdaklar gibi. Kulak tırmalayan, boğuk bir sesle. Hafiften öne doğru eğildi. Sırtını öyle bir kamburlaştırdı ki, bluzu göğüslerinin bembeyaz tepelerini göstererek kendisinden uzaklaştı. O kadar yakındı ki, yukarı çevirdiği gözlerinin altında, ıslak pembeliği görebiliyordu çocuk. Elini çocuğun dizine koydu. Parmakları etini çimdikleyerek, fitildi, kadife pantolonun bacağından yukarı doğru çıktı. Senden korkmuyorum derken, soluğunu neredeyse çocuğun yüzüne üfledi. Gözleri, onları tepede, akşam karanlığında gördüğü gibi parıldıyor, dudakları pembe diş etlerinden ayrılarak kıvrılıyordu. Korkmuyorum. Güldü ve ayaklarının üzerine sıçrayıp patikadan indi. Kıvırcık saçları arkasından uçuşurken, kollarını iki yana açarak, pazar sabahında, sokaktan aşağı doğru koştu. O gece babası, birlikte çalıştığı iki adamla eve geldi. Hepsi kolilerce siyah bira taşıyordu ve kıç ceplerinde yarım şişe viski vardı. İki adam çocuklara para verdi ve küçük olanları gülün çocuk şarkıları söyleyerek geniş dizlerinde hoplattılar. İçlerinden biri babası kadar yaşlıydı. Kibar ve neşeli görünüyordu. Ancak ikincisi daha gençti. Geniş omuzları, acımasız gözleri, kalın nasırlı elleri vardı ve bakışlarını küçük kardeşlerini yatırmaya hazırlanan Lil'in üzerinde gezdiriyordu. Şişe mantarlarını çıkardılar ve siyah birayı doğrudan şişeden içip ağızlarını ellerinin tersiyle sildiler. Karının durumu zor, Pedi dedi yaşlı olanı babasına, sandviçini yerken. Kalın kahverengi çizme ve pantolonun paçasından görünen mavi yün bir içlik giyiyordu. Ah tabii, tüm hayatı boyunca öldü öldü dirildi dedi babası dokunaklı bir sesle. Şişeden bir yudum aldı. Gırtlağı bir yukarı çıktı, bir aşağı indi. Bir küfür savurdu ve arkasında tepinip birasının dökülmesine neden olan çocuklardan bir tanesinin kulağına adam akıllı bir yumruk geçirdi. Onunla evlendiğim günden beri tüm hayatı boyunca ölüyor. Her şeye rağmen çocuklarının hatırına dedi kahverengi çizmeli adam. Kıvırcık saçlı çocuğun kafasını okşayıp çocuğun yeleğinden sarkan saatinin zinciriyle oynamasına izin verirken. Daha genç olan adam sessizce içiyor ve çocukları yatırmaya hazırlanan Lili izliyordu. Zincirli saati olan adam, Diğer Dudaklar isimli bir şarkı söylüyordu. Ve yüzü terden parlıyordu. Babası ayaklarının arasında, koyu yeşil bira şişesiyle dirseklerini dizlerinin üzerine koymuş yere bakıyordu. Lil çocukları yukarı çıkardı ve onu izleyen adam birasını bitirdi. Yeni bir tane açıp, kocaman bir kızım var Pedi dedi. Hepsi viski içmeye başladılar. Genç olan, çit merdiveni üzerinden atlayan, çıplak kadınla ilgili bir şarkı söylüyordu. Ve yaşlı olanı ona kesmesini söyledi. Diğer adam sırıtarak pis bir karşılık verdi. Bir ayarlara dökülmeye başladı. Ve Lil geri dönüp yer beziyle temizlemeye başladı. Ben sana yardım edeyim aşkım dedi genç olanı. Yerinden ağır ağır kalkıp gerek olmadığını söylemesine rağmen Lil'i kilere kadar takip etti. Babası ısırdığı mısırlı et sandviçine bakarak sürekli ölüyor diye homurdandı. Masanın yanında duruyor, sallanıyordu. Diğer adam, gözleri kapalı, yine şarkı söylüyordu. Tüm o, işkence dolu hayatı boyunca diye mırıldanıyordu babası. Etleri bir aile mideye gönderirken. Kilerden bir çığlık duyuldu. Hemen sonra gözleri korkudan fal taşı gibi açılmış Lil dışarı fırladı. Parmakları bluzunun ön tarafında kenetlenmiş, saçları dağılmıştı. Baba dedi boğuk sesiyle kaçarken. Bir şey yok Pedi dedi genç olan adam rahatça. Oldukça memnun bir şekilde kilerden çıkarken. Hiçbir şey yok. Saçını alnından geriye tararmış gibi bir hareket yaptı. Babasının yumruğunun beyaz gölgesi havada vızıldadı. Adam geriye, duvara doğru eğilip homurdandı. Sanki ağır çekimdeymiş gibi öne doğru attı kendisini. Ama o daha yere ulaşamadan, babasının çizmesi adamın çıkıntılı çenesine vurunca ikiye katlanarak geriye düştü. Kafasının duvara çarpma sesi mutfak boyunca yankılandı. Lil çığlık attı. Yaşlı olan adam babasıyla mücadele etti. Onu geri çekmeye ve elinde tuttuğu ekmek bıçağını almaya çalıştı. Yere düşen adamın ağzından çenesine ve beyaz kolalı yakasına kan sızıyordu. 4. ayrımın sonu. Sayfa 42.